gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir sorun var programında daha birlikteyiz. Bugün bir sorun var programının özel konuğu uzman psikolog Sayın Ahmet Yılmaz hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
İyi yayınlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. İyisiniz.
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün sevgili dinleyicilerimiz konu başlığımız peki ya babalar? Çocuklarımız ve babalarıyla olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Konumuza, sorularımıza geçmeden evvel hocam kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ben uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz. 2008 yılında psikoloji bölümünü bitirdikten sonra adli psikolojide ve klinik psikolojide yüksek lisans yaptım. Şimdi klinik psikoloji doktorasına devam ediyorum. Bu süreçte özel eğitimde bir dönem çalıştım. Sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubede görev yaptım 2 yılı aşkın. Sonrasında 3 yıl sosyal hizmetlerde çalıştım. Sonrasında 1 yıl İzmit'te psikiyatri merkezi. Sonrasında 7 yıl NP İstanbul Beyin Hastanesi var. Ümraniye'de psikiyatri hastanesi. Orada özellikle ameliyat biriminde çalıştım. Yaklaşık bir 6 aydır da psikosağlık danışmanlık merkezinde hem Kadıköy'de hem işte Bakırköy'de danışan görüyorum. Onun dışında da Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bu şekilde bir mesleki hayatım var. Evliyim. 2 çocuğum var. Baba olarak da hayata devam ediyoruz.
Evet. Allah bağışlasın.
Sağ olun.
Evet Sümeyra Hanımcığım sözü size verelim. Buyurun.
Evet Ahmet Hocam hoş geldiniz diyeyim ben de. Hocam konuya girmek gerekirse yani bizler aslında çocukla ilgili herhangi bir konudan bahsettiğimiz zaman işte çocuk beslenmesi olsun, çocuk eğitimi, çocuk oyunları diyelim ya da çocuk psikolojisi hangi başlık altında konuşursak konuşalım aklımıza ilk gelen muhatap hep anneler oluyor. Biz de o yüzden bugün özellikle istedik ki erkek bir konuk alarak sizinle peki ya babalar başlığını konuşalım. Siz de 15 gün önce ikinci bebeğinizi kucağınıza almış taze bir baba olarak sizden babalığı dinleyelim istedik. Çünkü biz anneler genelde babaların perspektifinden, onların gözünden bakmayı çok bilmiyoruz. Hem birbirimizi bu anlamda eş olarak daha iyi tanıyabilmek adına bu başlığın önemli olduğunu düşünüyorum. En başta şuradan başlayalım mı hocam? Çocuğun gözünde baba nedir? Babanın gözünde çocuk nedir?
Şimdi burada evet güzel bir soru. İki tarafın da gözüyle aslında bakmak gerekiyor. Çünkü ülkemizde yıllardır baba aslında çok sanki gelişimde yeri yokmuş gibi hep yansıtıldı. Yani hep anne üzerinde durduk. Biz anneleri eğitmeye çalıştık. Anneleri üzerinden hep bir şeyler yapmaya çalıştık ama artık şunu biliyoruz ki baba çocuğun dünyasında çok büyük bir yere sahip. Tersten gideceğim ben bu soruya. Şöyle 7 yıl bağımlılık alanında çalışırken ortalama 25-30 yaşlarında hastalar geliyordu bana. Ve ben bunlarla çalışmamda şunu gördüm. Problem genellikle babanın o evdeki konumuyla ilgiliydi. Neydi bu? Baba figürü bizim için psikolojide süperego dediğimiz ama din psikolojisinde ahlaksal benlik dediğimiz, o üst benlik dediğimiz, o işte nedir? Çocuk doğduktan sonra anne babanın eğitimiyle birlikte, çevreden aldığı eğitimle, o içinde bulunmuş olduğu kültürle birlikte çocukta bir süperego, bir üst benlik oluşur. İşte bu üst benlik ya katıdır ya da hiç yoktur. Üst benlik hiç olmaması demek o çocuğun aile içerisinde otorite figürüyle karşılaşmamış olması, kuralların konmaması, bir disiplin uygulanmaması, çocuğa sorumluluk verilmemesi. Bu anlama gelir ve bu çocuklar ilerleyen yaşlarında, 12-15 yaşlarında artık bir otorite dinlemez hale gelirler. Bunun sağlayan da süperegoyu oluşturan ve sağlayan da aslında baba figürüdür. Şimdi buradan yaklaştığımda babanın birinci konumu çocuğun dünyasında bir ahlak polisi gibi. Ama bu polis böyle cezalandıran, vuran, kıran değil. Bu disiplin içerisinde çocuğun çekindiği, korktuğu, suçluluk hissedeceği ama bunu da çok abartılmayacak şekilde, çok çocuğu incitmeyecek şekilde yapan bir baba modeli istiyoruz biz. Nedir bu? Anne ve baba çocuğu eğitmeye başladığında burada tabii ki şu önemlidir. Anne, babalar şunu yapıyorlar. Kendilerini geri çekiyorlar. Bütün sorumluluğu anneye veriyorlar. Annenin işte kontrol etmesini, annenin sorumluluk almasını istiyorlar. Eğer anne de dominantsa ve kontrolcü bir yapısı varsa her şeyi kontrol etmeye başlıyor. Babanın da rolünü üstlenmeye başlıyor anne. Baba da bu sefer sadece dışarı işe giden, eve gelen, işte hiçbir sorumluluk almayan, hiçbir problemde çözümde yer almayan, genellikle hep işte çocukla bir iki saat geçirecekse şirin bir baba, oyun oynayan bir baba, işte maddi yüzde iyisi her şeyi alan bir baba, iyi bir baba profili çizmeye çalışıyor. Anne kötü oluyor, anne çatışma yaşıyor, anne otorite figürü oluyor. İlk başta bu sistem gidiyor. 12, 13, 14 yaşlarına geldiğinde çocuk ergenlikle birlikte baş kaldırı başlayınca bu sefer anneli bir çatışma başlıyor. İşte orada baba devreye ya giriyor ya girmiyor. Baba devreye girdiğinde de çocuk için artık baba eski arkadaş gibi davranan, onunla oyun oynayan bir baba figürü, bir otorite çekinmesi, korkması gereken bir baba figürü olmuyor. Ve 20'li yaşlarda anne artık çocuk için kenara itiliyor. Ve bu sefer bazı bizim şimdi toplumda görmüş olduğumuz karşıt gelme, şiddet, ondan sonra öfke patlamaları, vurma, kırma gibi ya da alkol madde kullanan gibi olaylar görüyoruz. Çocuğun dünyasında biz babayı ilk başta doğduğu andan itibaren, aslında bakın doğmadan önce, hatta şuradan gideyim ben. Bazı kuramlar şunu söyler, kişilik ne zaman başlar, oluşur? Ben bu soruyu sordum da üniversite derslerimde, işte hocam 4. ayda, 5. yaşta, 6. yaşta falan başlar derler. Bir kuram şunu söyler. Kişilik anne baba çocuk yapmaya karar verdiği anda başlar. Hı. Eylem yok ortada. Ama mental olarak baba babalığa kendini hazırlıyor. Anne anneliğe kendini hazırlıyor. Yani biz artık anne baba olacağız. Yememiz, içmemiz, gezmemiz, evimizin şekli, şemali, şuyu, buyu her şeyi mental olarak ona göre hazırlıyorsunuz. Gebelik döneminde anne mental olarak kendisini şey hazırladığı için anneliğe, o gebelik dönemi biraz daha az stresli geçiyor. Baba da anneye yardımcı oluyor ve annenin o gebelik döneminde yaşadığı zorluklarda yardım ediyor. 3. 4. aydan itibaren bebek dış sesleri almaya başlıyor. Babanın sesini tanıyor ve baba anne çocuk arasında bir ilişki kuruluyor. Doğduktan sonra ilk ilişkiyi bebek anneyle kuruyor. Bağlanma dediğimiz bir sistem. İşte bir ilk 6 ay çocuğun işte ağladığında hemen altını değiştirmemiz gerekir. İşte karnı acıktığında hemen doyurmamız gerekir. Onun isteklerini hemen yerine getirmemiz gerekiyor ki çocuk kendi güvende hissetsin. Ben güvendeyim ve ben sıkıştığımda, sıkıntı yaşadığımda benim yardımıma koşan birisi var. İşte bir kadın var, o da benim annem. Ama burada babanın da işte devreye girmesi gerekiyor. Çok son zamanlarda sosyal medyada dönen bir söz var. Baba işte çocuğun altını temizliyor, karnını doyuruyor, banyosunu yaptırıyor, anneye yardım etmiyor. Bu aslında ebeveynlik görevini yerine getiriyor. Bakın bu çok önemli. Ben çocuğumun altını değiştirdiğimde, ben çocuğumu banyoya götürdüğümde ya da onun karnını doyurduğumda, onu uyuttuğumda ben aslında eşime yardım etmiyorum. Ben çocukla aramda bir ilişki kuruyorum, bir bağ kuruyorum. Çocuk o bağı daha sonra büyüdükçe o bağ üzerinden ben eğitimime devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorum mesela? Kızım bir şey yapmak istemediğinde, yani kızacağım zaman mesela bazen sadece bir ufacık bir ses tonumu yükseltiyorum. Hemen duruyor. Çekiniyor. Niye? Çünkü artık o ilişkiyi kurduk. Biliyor benim babam kızar, kızmaz ya da sinirlendiğinde böyle yapar gibi. Şimdi çocuklar da şöyledir. Çok iyi bir gözlem vardı çocuklarda. Ve anne babanın şeyini çok iyi çözerler. Davranışlarını, zaaflarını. Onları kullanırlar. İşte gelir çocuk, yanıma kadar gelir odaya kadar. Odada benim göz gözü geldiğim anda çat, kendini yere atar, ağlamaya başlar. Şimdi bunları kullanır ama burada sizin okuduğunuz ilişki çocuğun dünyasında önemli. Ve çocuk büyüdükçe bir adam var ve beni koruyan, beni işte temas kuran, bana sarılan, bakın bu çok önemli. Yani biz hep şey deriz, çocuklarınıza sarılın. Bazen ağladığında, kriz geçirdiğinde, 2-2,5 yaşlarda çocukların böyle bir kriz nöbetleri vardır mesela. Ben sarılırım. Ne zaman şunu denedim de hatta, yani normal tuttuğumda sakinleşmeyen çocuk sarıldığımda 1-2 saniye bekleyip de tamam kızım sakin ol, tamam dediğimde sakinleşmeye başlıyor. O aslında ne hissediyor musunuz? Beni hala bu halimde kabul ediyor babam ya da annem. Güvenli bir yerdeyim ve güvenebilirim şeklinde oluşuyor. Sonrasında çocuğun dünyasından devam edeyim. 3-5 yaş arası çocukların cinsel gelişimin olduğu dönemdir. Kızlar için de erkekler için de. Kız anneyi model alır. Anne gibi gider işte makyaj yapar, süslenir, onun gibi giymeye çalışır. İşte babamla evleneceğim der. Ondan sonra işte erkek çocuklarda işte anneyle gider yapışır. Onunla işte evleneceğim falan der böyle. Hatta bu dönemde bazen çocuklarda biz bazı cinsel davranışlar görürüz. İşte aile bize gelir bize der ki hocam eyvah çocuğum sapık olacak. Ne oldu işte hocam ya söylemiyor çok utanıyorum ya söyle diyorum. Hocam işte şöyle şöyle cinsel organına dokunuyor. İşte şunu yapıyor bunu yapıyor diyor. Sakin ol yani o çocuğun haz o şeyini keşfetmesiyle başladı. Siz çok onu kasra etmeden yani çok incitmeden, çok bağırmadan, çağırmadan, çok da uyarmadan bir süre sonra o gidecektir deriz. İşte 3-5 yaş arası cinsel gelişim. Diğer taraftan ne var? Babayı erkek çocuk model alıyor. Yani bir baba modeli var. İşte babanın anneyle konuşması, tavırı, öfke nöbeti geçiriyor mu, geçirmiyor mu, nasıl yaklaşıyor. Onları da model almaya başlıyor. Kız da bir taraftan evleneceği erkeğin modelini orada oluşturuyor. Değil mi? Bağlanma kurdu şimdi. Yani kız çocuğunun babayla kurduğu bağlanma, güvenli güvensiz bağlanma, kaygılı kaçırılan bağlanma, ona göre de ileride evleneceği erkek karşısına çıktığında oradan almış olduğunu bugüne aktarıyor. İşte erkek arkadaşı bir şey söylüyor ya da eşi bir şey söylüyor, öfke patlaması yaşıyor. Aslında o geçmişte babasına öfkelendi. Babasının öfkesini ya da babasının tavırlarını eşine yansıtmış oluyor. Biz terapide bunları daha çok çalışıyoruz. Babanın gözünde çocuk, evet babanın gözünde çocuk biraz ilk doğduğunda biraz fıtrat olarak bir yabancı, bir deneme yanılmayla gidiyor. Hani ben kendimden düşünüyorum şimdi, bilmediğim bir cisim. İşte gaz alınıyor. Nasıl alınıyor? YouTube'dan açtım, gaz alma videoları izledim. Oradan işte onları denemeye çalıştım. İşte yok nasıl uyutulur, işte şöyle olur, böyle olur falan derken bir süre sonra sizin için bu artık normal bir günlük rutin haline geliyor. Ve bunu yaparken de şey çok önemli. Hangi duyguyla yaptığınız? Öf, sıkıldım senden gel buraya demek var. Çocuk bunu hissediyor. Ya da normal duyguyla alıp çocuğu almak var. Çünkü annenin babanın gerginliği çocuğa geçiyor ve çocuk da bunu geri size yansıtıyor.
Yani çocukluk gerçekten hani zor bir süreç. Aslında çok bize küçük küçük güzel tiyolar da verdiniz. O işte ufak bir kucaklamanın çocuğun bir duygu boşaltımında ya da bir güven duygusunu oluşturmasına ne kadar önemli olduğunu da aslında belirtmiş oldunuz. Peki hocam yani bir aile dediğimiz zaman aslında burada bir anneye ait görevler var, babaya ait görevler var. Burada biz daha çok çocuk eğitimi noktasında sanki annenin daha çok görev üstlendiğini görüyoruz. Ve ne denir anne baba arasındaki bazı görev kargaşasına sebep olan bazı kurallarımız da oluyor. Yani bu görev kargaşası nelere yol açıyor? Babaların çocuk eğitimindeki görev ve sorumlulukları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
Şimdi evet burada şu oluyor. Bazen ya şimdi rolleri iyi bilmek gerekiyor. Biz projektif çizim testi dediğimiz bir çizim testi vardı. Çocuklara işte deriz ki bir aile çiz. Bu aileyi çizer çocuk. Orada baktığımız bazı durumlar vardı. İşte nesil farkı var mı? Yani anneyi, babayı ve çocuğu çizimde nasıl çizmiş? Bariz belli oluyor mu? İşte baba büyük, anne büyük, çocuk küçük mü? Bazen hepsini aynı boyda çiziyor. Yani evde aslında bir nesil farkı yok. Evde kim otorite? Kim kural koyuyor? Kim ne yapıyor belli değil. Ya da cinsiyet farkı var mı? Hepsini aynı cinsiyet çiziyor ailenin. Ama istediğimiz kadın erkek ayrı ayrı cinsiyette çizmesi. Niye? Evde cinsiyet rolleri ayrışmış mı? Yoksa birbirine mi karışmış? Bunlar aslında önemli. Burada yani anne babanın kendi sınırlarını bilip kendi sınırlarında bir cinsiyet rollerine uygun davranması gerekiyor. Yani babanın da orada evet tamam bir eşe yardım et, eşe yardım etmek gerekiyor. Çocuk bakımında orada siz de bir bakım verensiniz. Yani bakım veren anne olarak Türkiye'de hep bilindi. Bakım veren hem anne hem babadır. İkisi de bakım verir. Yani ikisi de bakım verendir. Biz şunu söyleriz işte, çocuğun bakım verenle kurduğu ilişki, ha anneyle kurduğu ilişki, hayır. Çocuğun anne babayla kurduğu ilişki. Bu anne anne de olabilir, bakıcı da olabilir. İşte buradaki nesili farkında çocuğun gözünde bunu bazı bir şekilde de göstermek gerekiyor. Yani anne evet ev işi yapıyor, ev işi yaparken anneyi o şekilde görüyor, o şekilde kafasına modelliyor. Babayı işte başka bir şekilde görüyor, başka bir şekilde modelliyor. Bu nesil farkını ve cinsiyet farkını da çocukta belli etmek gerekiyor. O yüzden bazen anne babalarla biz çift terapisi ya da aile terapisi yaparız. Orada anne babayla rolleri çalışırız. Rolleriniz deri sizin olmamış. Siz baba rolüne girmişsiniz, siz anne rolüne girmişsiniz. Roller bir kere birbirine girmiş. Rolleri ayrıştırırız. Anne anne rolünü veririz, babaya baba rolünü veririz. Sonra zaten çocuk düzelmeye başlar. Bazen derler, ya hocam çocuğu getirdik de çocukla görüşmüyorsun, sadece bizimle görüşüyorsun derler. Sistemin kökü zaten sıkıntılı. Yani başını bir toparlamamız gerekiyor. Roller önemli. Anne babanın o erkek kimliğinde, kadın kimliğinde olması, annelik rolü, babalık rolünü ayrıştırması gerekiyor. Ama tabii ki anne baba niye bunu karıştırıyor? Çünkü onlar da kendi kök ailelerinden o rolleri ayrıştırarak gelmemişler. Biz de kendi anne babamızdaki yaşadıklarımızı kendi çocuklarımıza aktarıyoruz.
Bu devam eden bir süreç yani oluyor.
Aynen. Birisi çıkıp da buna dur diyene kadar bu maalesef devam eden, nesilden nesile aktarılan bir süreç oluyor.
Bir de hocam bazı ailelerde sanki ne denir? Çocukların nihayetinde rol model olarak babayı aldığınızı görüyoruz. Özellikle erkek çocuklarda. Kız çocuklarda da yine bir eş modeli olarak yine babayı rol model aldığını görüyoruz. Bu baba faktörünün ev içinde zayıf bir fonksiyon üstlenmesi nasıl sorunlara yol açıyor?
2012-2013 yıllarında bir çalışma yaptık. Biz kaç arkadaş? Sokak çocukları ile ilgili bir çalışma yaptık. Ve yaptığımız çalışma çizim testleri kullanıldı ve şu sonuca varmıştık. Sokak çocuklarındaki baba rolü var ama işlevsiz baba. Mış gibi baba. Ben bunu söyleyince kızıyor babalar işte. Mış gibi babalar deyince işte ancak babalara hani laf söylüyorsunuz diyorlar. Evet, mış gibi bir baba. Yani ben bostan korkulu diyorum hatta. Evde var sadece adam. Ama hiçbir işlevselliği yok. Kural koyucu değil, otorite sağlayıcı değil, ilişki kuran değil, düzenleyen değil, evin işini götüren değil. Kadın da zaten genellikle 10. yılda boşanmak için gelirler bize. Kaç yıldır gelirsiniz dedim. Hocam 10 yıllık evliyiz. Ne oldu? Biz boşanmaya geldik. Niye? Hocam bu adam yok. Evlendim ama ben adam yok. Kim ne var evde? 2 tane benim doğurduğum çocuk var. Bir de bu adam var. 3 tane çocuk var evde. Kadınlar genellikle böyle gelirler. Şimdi baba yok ortada. Yani işlevsiz bir baba. Çocuk nasıl, kimin modeli alacak? Kimin rolü alacak? Yani orada hani bir model alacağı bir nesne yok. O baba da kendi babasından ya da kendi ailesinden getirdiği patolojiyi yaşıyor. Silik, pasif, içine kaçmış, sesini çıkartamayan. Hele bir de kadın da eğer biraz dominant ve baskınsa adam iyice kabuğuna çekilmiş, kaplumbağa gibi kabuğun içine girmiş, bekliyor evde. Maalesef işte buradaki yetişen çocuklar da silik baba, olmayan baba, işte çok pasif babaların olduğu aile yetişen çocuklar da maalesef toplumda suça karışma, yanlış evlilik tercihleri, gidip de işte böyle bir otorite figürü, ya diyor işte ben diyor erkekle evlenirken niye evlendim, çok güçlü bir adam gibi geliyordu bana. Evde silik bir baba, Evlenecek adam güçlü bir erkek modeli gibi geldi. İşte güç var, vardı, ilişkimde vardı. Ama adam sonra psikopat çıkıyor. Diyor ki ya diyor, gittiğinde psikopatla evlenmiş. Çünkü onun aradığı o güçlü baba figürü, erkek figürünü baba sağlayamadı. Dışarıdan bunu bulmaya çalışıyor. Ona fark etmeden onun hoşuna gidiyor. Ondan sonrasında sıkıntı yaşıyor. Ya da erkek çocuklar, kız çocukları ergenlik ve yetişkinliğe geldiklerinde babanın hiçbir korku, otoritesi olmadığı için hiçbir şekilde kendini durduramıyor. Beynin ön tarafı bizim polisimizdir. Dur sinyali gönderir bize. Şimdi otokontrolü 18 yaşına kadar zordur. Hukukta zaten 18 yaşından altındakileri az ceza verir. Bir şeyin durdurması gerekiyor o çocuğu. Baba otoritesi de yoksa beyinde kendi durduramadığı için genellikle 12-15 yaşlarda biz bu tür alışkanlıkları, alkol madde gibi alışkanlıkları ya da suça sürüklenme gibi alışkanlıkları o yaşlarda başladığını görüyoruz. Ve baktığınızda genellikle böyle babalar vardır. Pasif babalar. Çok babaya ben dedim görüşmede. Ya bunu yumruğunu masaya vur arkadaş dedim. Ya vur yumruğunu masaya, evde ben varım de. Yok.
Evet, bu aslında erkeklerin fıtratında da olan bir şey. Hani o yumruğu masaya vurun dediğiniz tabir. Yani şey değil, hani bir kaba kuvvet göstergesi olarak değil ama.
Yani ben buradayım de.
Sınırları, evet, sınırları koyma, sınırları çizme, dışarıyla ilişkiyi ayarlama noktasında. Tabii biraz da dedi ki hocam, yani anneler olarak biraz iğneyi de hani kendimize batıralım. Bir baba çocuk ilişkisinin kurulmasında annenin bir rolü var mı? Yani anne bu ilişkide olumlu ya da olumsuz bir katkı sağlayabilir mi? Son zamanlarda özellikle bu işte helikopter annelik denilen bir kavram da ortaya çıktı. Yani babayı baba bir şeyler yapmak istiyor, gayret sarf ediyor ama anne diyor ki ya yok yok onu öyle yapma. Hani biraz mükemmeliyetçi bir bakış açısına da sahipse onu işte yanlış yapıyorsun ya da çocuk bak böyle yaptığın için bundan çok büyük olumsuz etkilenebilir gibi. Sürekli bir annenin sirene basmasıyla ya da gaza basmasıyla ilerleyen bir baba modeli de var aslında. Bu noktada bir çocukla baba arasındaki ilişkiyi kurmada annenin pozisyonu ne olmalı hocam?
Çok önemli pozisyonu var. Çünkü genellikle benim karşılaştığım annelerin büyük bir çoğunluğu kaygılı, kontrolcü, mükemmeliyetçi anneler. Aşırı kaygılı. Çocuğa ev hamı yüklemiş. İşte aman bir şey olur, şöyle olur, böyle olur falan şeklinde aşırı kaygılı. Şimdi dün bana biri mesaj atmış. Ya diyor bir yeğenim var diyor. İşte lise 1'e gidiyor. Sınav kaygısı var. Kimseyle konuşamıyor. İşte için çekingen, pasif. Ne yapabiliriz? Sonra devam ediyor. İşte annesi diyor, ablam da diyor işte çok dominanttı, baskıcı, kuralcıydı diyor. Dedim zaten yani sen her şeyi özetledin sıkıntıyı. Şimdi annelerde maalesef birkaç tane kaygıyı çocuğa yansıtıyorlar, yani aktarıyorlar. Bir, kendisi eğer eğitim olarak, kültür olarak ya da sosyoekonomik düzey olarak eğer kötü bir geçmişi varsa çocuğun bunu yaşamasın diye çocuğun üzerinden telafi etmeye çalışıyorlar. Ya da çocuklarını işte sürekli bir baskı okuman gerekiyor, işte iyi olman gerekiyor, mükemmel olman gerekiyor. Niye? Kendi ezildi. Çocuğunu hayata çok güçlü hazırlayarak çocuğu ezilmeyecek, böylece kendisini iyi hissedecek. Bu bir. İkincisi, narsistik uzantı olarak kullanıyorlar. Nedir? Çocuklar annelerin narsistik uzantısıdır. Bu ne anlama gelir? Çocuk başarılı oldukça anne de başarılı olur. Benim doğurduğum, benim dünyaya getirdiğim çocuk, işte gitti sınavdan 100 aldı. Bilmem ne derecesinden birinci çıktı. Gitti bilmem ne tıp fakültesini kazandı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ne oluyor bu sefer? Ben dünyayı getirdim. Yani benim mahsulüm en iyi mahsul. Ama işte çocuk bu sefer başarısız olunca ne oluyor? Benim mahsulüm kötü. Ben o zaman kötü annem olacağım. Bunu yaşamamak için çocuğa yoğun bir baskı. Başaramadığında öfke, hakaret, aşağılama, kıyaslama. Anne kendi narsistik uzantısını kullanıyor. Bir diğeri depresif anneler. Anne depresyonda ne yapıyor? Eşi zaten gitmiş, eşi. Kocası gitmiş, koca gelmiyor. İşte işten eve evden işte filan. Bu sefer o depresyonda kendisini dayanak olarak çocuğu kullanıyor. Çocuğu yapıştırıyor kendisine. Ayrışmasına izin vermiyor. İşte çocuk giderse yalnız kalacak. Yalnız kalırsa düşecek. Ne yapıyor? Kendisine bir destek yapıyor. Çocuk ortaokul, lise, üniversite, evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Anne hala çocuğa böyle yapışmış bir şekilde bana geliyor şimdi. Evlenmiş 10 yıllık evli, çocukları var. Anne hala adama yapışmış bırakmıyor. Niye aramıyorsun, niye gelmiyorsun? İşte gel biz tatile gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya bırak, kadın evlendi, o artık bir bire yetişkin oldu. Niye? O kendi yalnız kalmamak için oğlunu ya da kızını bırakmıyor. İşte bu depresif anneler de bu şekilde. Şimdi baktığın zaman aslında anneler çocukları burada ne yapıyorlar? Maalesef kendi patolojileri nedeniyle kurban ediyorlar.
Baba da bu noktada ikinci planda kalıyor.
Baba ikinci planda kalıyor. Ya da işte aşırı kontrolcü. Nereye gitti? Ne yaptı? Baba işte bir şey, sen dur, sen bilmiyorsan karışma. Bütün kontrol annenin elinde, yapmaya çalışıyor ama sonra sistem çöküyor. Bu sefer adama dönüp diyor ki hadi sen de gel. Babalık yap. O saatten sonra zaten babanın orada bir hükmü kalmıyor. Burada da annenin kendi patolojisini çalışması gerekiyor. Neden öyle bir anne modeline girmiş, neden onu yapıyor? Kendi çocukluğundan neyi telafi etmeye çalışıyor?
Evet, bunlar aslında çok önemli başlıklar hocam. Üstelik de çok temel, yani tam toplumun en küçük yapı parçası aile diyoruz. Gerçekten sağlıklı ailelerden sağlıklı bireylerin üreyeceğini ve bunların topluma fayda sağlayacağını söylüyoruz. Bu yüzden açmış olduğunuz başlıklar ve işaret ettiğiniz aslında olumsuz tablolar bizi olumluya götüren bir yol da çizdi karşımıza. O yüzden teşekkür ediyoruz size. Son sözleriniz varsa eğer programın sonuna doğru dinleyicilerimize söylemek istediklerinizi alabiliriz hocam.
Şimdi evet, çocuk eğitimi çok önemli. Bizim aslında birçok şu an kültürel haberleri işte açıyoruz. Bir sürü sıkıntı, sorun, problemlerden hani canımız sıkılıyor. İşte her yerden bir problem yaşıyoruz ama aslında bunun temelinde aile var. Yani ailelerin çocuk yetiştirme tarzları çok değişti. Hedeflerimiz değişti, amaçlarımız değişti. Mesela biz çocuğa eskiden çocuklara biz ahlak önemli. Sen dürüst insan ol, doğru insan ol, ahlaklı ol. Başarılı olmasan da sıkıntı değil. Yeter ki hani dürüst ol. Ama şimdi biz başarılı odaklı bir yapıya döndük. En iyi notu al, en iyi üniversiteyi kazan, işte mükemmel ol falan şeklinde. Bana şimdi kimler geliyor biliyor musunuz? Tıp kazanmış. Tıp öğrencisi ama asla ben doktorluk yapamam diyen. Ya da artık tıp bitmiş, mesleğe başlaması gerekiyor ama ben mesleğe başlayamam diyen danışanlar geliyor. Temelinde ne var? Çünkü aile hep onun başarı üzerine gitmiş. Mükemmel olmalısın, başarılı olmalısın. Çocukta bir kaygı var. İyi olmalıyım, başarılı olmalıyım, okumalıyım. Duygusal zeka hiç kimse üzerine durmamış. Biz hep diyoruz ya Finlandiya eğitim modeli, Finlandiya eğitim modeli. İnanın Finlandiya eğitim modelini Türkiye'ye getirin. İlk milli eğitime itiraz eden aileler olur. İtirazlarda ne olur biliyor musunuz? Çocuklarımıza niye ödev vermiyorsunuz? Niye az ders yapıyorlar? Benim babam bir dönem öğretmenlik yaptığında veliler toplanıp şikayet etmişler yönetime. Bu hoca ödev vermiyor. Şimdi biz öyle bir kodlamışız ki neden sonuçta. Çok ödev veren hoca iyidir. Öğrenciye ödev veriyorsa iyidir. Duygusal zeka. Bunun üzerine kimse durmuyor. Ama şu an toplumda başarılı olan insanların çoğu IQ yani mantıksal zeka ile birlikte duygusal zekasını kullanan insanlar. Çevrenizde görüyorsunuzdur. Çok zekiydi. Ne oldu? Hiçbir alta sap olamadım. Niye? Çünkü zeka maalesef tek başına işe yaramıyor. Onun yanına diğer zekaları da koymak gerekiyor. İlişki kurmak gerekiyor. Biz hep oraya takılıyoruz. İşte çocuk yüksek başarılı olunca tamam bu çocuk artık alır başını gider diyoruz. Ama bir geliyor işte yazılım mühendisi. Bugün iyi bir bölüm kazanıyor. Yazılım mühendisi olmuş. Şimdi aile bana getiriyor. Niye? Çünkü iş hayatında uyum sağlayamıyor. Evlilik hayatına uyum sağlayamıyor. Arkadaşlara uyum sağlayamıyor. Çünkü hiç kimse oraya yatırım yapmamış. Bazen benim çocuğum döker ortalığı. Birbirine katar filan. Millet bana bakar. Hani bir şey demeyecek misin? Yo, duygusal zekası gelişiyor derim ben direkt. Çünkü evet, dökecek, yapacak, vuracak, kıracak, toparlayacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Bir süre sonra bırakacak onu. Yani ben bir proje çocuk yetiştirmiyorum diyorum yani. Başarısı olursa da olur diyorum yani, yapacak bir şey yok. Ama hepimiz şu an proje çocuk yetiştirme derdindeyiz. Ve bu çocukları maalesef yazık ediyoruz.
Evet, bu evet, velilerde bunu ben de çok gerçekten rastladığım bir durum. Yani çocuklar deneme sınavı oluyorlar, daha fazla deneme olsun. Ya da işte ödev veriliyor, biraz daha verirse aslında çocuklar daha iyiye gitse gibi. Ama aslında çocukların dediğimiz gibi bir arkadaşıyla olan probleminden ne kadar haberdar ya da onu çözme yolunda çocuğa ne kadar yol gösterebiliyoruz. Bunlar gerçekten çocuğumuzu sosyal açıdan, çünkü bu çocuk sosyal ortamlar içerisinde büyüyecek. Yani sadece anne baba ortamına girmeyecek ileride. Arkadaş ortamına girecek, bir eğitim ortamına girecek, iş ortamına girecek. Dolayısıyla bunlar için de bir ön hazırlık olması açısından ailede aldığı o güven, o sevgi ortamı gerçekten çok kıymetli. Siz de bize bu noktada çok güzel ışık tuttunuz Ahmet Hocam. Size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim güzel programın için.
Çok sağ olun. Yayınımıza sizi de konuk etmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk gerçekten. Tabii çok kıymet verdiğimiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için babalarıyla kurmuş olduğu ilişkinin önemini sizin sözlerinizle beraber tekrar altını çizmiş olalım. Tüm dinleyicilerimize de tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıklı iyi günler inşallah dileyelim. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam. Hayırlı günler. Hoşçakalın.